Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma gündemek istedim ama bugün Perşembe. İlk defa
Perşembe.
Perşembe. Gerçi ilk defa değil. Genelde çok işimiz olduğunda cuma günü ofiste olmayacağımız durumlarda Perşembe günü
Evet,
çekiyoruz.
bazı ufak durumlarda
Evet, şimdi
öyle
sizi
oluyor.
kandırmayalım. Perşembe gününden yarın cuma günü programını çekiyoruz. Niye böyle bir şey yaptık? Talha da gidiyor, Kaan da gidiyor, Gökhan da gidiyor. Hepiniz
Evet.
İzmir'e gidiyorsunuz
Hepimiz İzmir'e
tatile.
gidiyoruz. Yok,
Evet.
tatil sayılmaz.
Evet.
İş
TTNET'in bir
gereği.
daveti üzerine ofisten arkadaşlarımızın çoğu gideceği için biz de Perşembe günü çekelim sizleri, ikisi bir siz bırakmayalım istedik. Güzel bir haftaydı. Biliyorsun Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bir sunuma da katıldık. Bizim için eğlenceliydi. Sunumumuzu da ana sayfamızdan izleyebilirsiniz. İnanılmaz bir ortam vardı. Gençler süper bir organizasyon gerçekleştirmişler Taha. Buradan
Diğer
onlara tekrar teşekkür ediyorum.
özel üniversitedeki durumdan daha
Çok daha
farklı bir ortamla
farklıydı.
karşılaştın
Evet. Bir de
herhalde.
şimdi tabii duyurusunu da biz birkaç kez gerçekleştirdik. O arkadaşlar da bayağı çalıştılar. İnanılmaz bir kalabalık vardı, ilgi vardı. Çok mutlu oldum ben. Yani bir moral depoladım diyebilirim böyle. İnanılmaz bir enerji depoluyor insan. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz İstanbul dışına çok fazla çıkamıyoruz. İstanbul dışındaki birçok üniversiteden de böyle teklifler geliyor. Kırılmasınlar. Çok meşgulüz gerçekten. Belki de bu mineden değil ama yani gelemiyoruz şehir dışına, yurt dışı
Bizim
diyorum bir
için
de.
yurt dışı gibi oluyor ama
Evet, mesela
yoğun
şöyle
dönemlerde.
söyleyeyim. Yani yanlış anlamayın. Mesela geçen bir Amerika daveti vardı. Ondan sonra bir Fransa daveti vardı. Hiçbirine gidemedik. Sırf bu yoğunluktan dolayı. Bir de benim eşim doğum yapmak üzere biliyorsunuz. Artık bundan sonra da pert olurum herhalde bütün yaz.
Artık seni
Artık
göremeyiz.
çocuktan geçer.
Evet, büyük ihtimalle
Evet,
görürüz.
büyük
Neyse,
ihtimalle.
Allah sağlıklı evlatlar nasip etsin de.
Amin diyoruz ve ilk teknoloji haberimizle başlıyoruz. Biliyorsunuz 4K teknolojisi geldi gelecek diyoruz. Şöyle olacak diyoruz, böyle olacak diyoruz. Ekran kartı firmaları çıkıyor. 3000 dolar ver 4K'da oyun oyna falan diyorlar. Ekran kartı modellerini tanıtıyorlar. Ama biz yaptık testlerini, görüyoruz ki 4K için henüz ekran kartları ve bilgisayar teknolojisi hazır değil. Ama gel gör ki MSI 3K ekranlı, 3K çözünürlükte bir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar modelini tanıttı ve bunu oyuncu dizüstü bilgisayarı diyorlar. GS60 Ghost Pro olarak geçiyor model ismi. Genel olarak ekran çözünürlüğüne baktığımızda 2880x1620 piksel var. Diyeceksiniz ki nasıl 3K oluyor? İşte 2880x1620 çarptığınızda 3K piksel yoğunluğuna ulaşabiliyorsunuz. Zaten bu böyle hesaplanıyor, bunu söylemiştik. 15.6 inç boyutlarındaki ekranda bu çözünürlüğü sunuyor. Eğer Windows 7 kullansaydınız oldukça küçük ikonlarla ve yazılarla karşılaşacaktınız ama Windows 8 olabildiğince absorbe ediyor bu çözünürlükleri. Çok rahat bir şekilde çalışma ortamı sunabiliyor kullanıcısına. 4. nesil Intel Core i7-4710HQ isimli quad-core işlemciden gücünü alıyor sistem. Ekran kartı tarafı tabii ki çok önemli. Neden 3K bir ekrandan bahsediyoruz ama GPU tarafında GTX 870M var. Kısacası bu çözünürlükte oyun yalan arkadaşlar bu dizüstü bilgisayarda. Büyük ihtimalle Full HD birçok oyunu çok rahat bir şekilde oynayacaksınız. Ama gel gör ki neden böyle bir çözünürlükte ekran var? Belki de hani profesyonel kullanıcılar Photoshop'ta video editleme programlarında çalışırken
Daha
daha
ince
büyük,
ayar
daha geniş
yapsınlardı.
çalışabilsinler diye düşünmüşler. Ben ister miydim böyle bir makine? Çok isterdim.
Ya
Çözünürlüğü yüksek, ekran kartı güçlü.
ben yüksek çözünürlüklü oyunları bu 3K, 4K büyük televizyonlarda görmeyi daha çok tercih ederim. Biz
Evet ama ben oyun açısından
laptop'tan
bakmıyorum
ziyade.
oluyor. Şimdi Full
Ha tabii
HD
ben
zaten bu
oyun...
makinede oyun oynarsın.
Evet.
Ekran küçük, piksel yoğunluğu çok fazla, çok sıkıntı yaratmaz. Oyunu yine net bir şekilde görürsünüz. Ama profesyonel uygulamalar açtığında da
Video
seni yarı yolda
montajlarında.
bırakmaz. 16 GB bellek, SSD sürücü falan onları saymıyorum bile. Zaten artık onlar standart oldu üst seviye makinelerde. Yurt dışı fiyatı enteresan. 2100 dolar bir fiyatı var. Türk lirasına çevirdik mi tamam pahalı. Yani 4000
Evet.
5000 liraya gidiyor. Kaç kişi alabilir diyeceğiz ama cep telefonları 2500 liraya satılırken böyle bir cihazın da bu fiyata satılması fena değil
Evet.
aslında. Yurt dışı fiyatı gerçekten çok uygun. Keşke kur hareketi bu kadar yüksek olmasaydı, hızlı olmasaydı
Türkiye'de de
da.
aynı seviyeden giriş yapsaydı.
Evet, keşke o güzel fiyatlardan alabilseydik. Şimdi 3K 4K dedik. Dizüstü bilgisayardan bahsettik bu tarafta ama tabii ki 295x2 gerçeği var. 1500 dolarlık bir ekran kartı. Yüksek çözünürlükte iyi bir oyun deneyimi istiyorsanız 4K tabii ki orada yine zorluyor kartı ama güzel bir kart. Bu kartın üzerinde biliyorsunuz su soğutma ve hava soğutmanın eşlik çalıştığı hibrit bir soğutma sistemi vardı. AMD'nin referans tasarımında. PowerColor'dan türünün ilk örneği diyebileceğimiz bir soğutma sistemi geldi. 3 fanla bir soğutma sistemi hazırlamışlar. Bu kasalarda çok dağınıklık istemeyen, birden fazla aparatla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için bence ideal. Ben de açıkçası fanlı soğutmayı daha fazla tercih ederim. 3 fanla beraber oldukça da egzantrik bir görünüme sahip. Detaylar açıklanmamış. Hani GPU'su hız aşırtmalı gelecek mi gelmeyecek mi bunu bilmiyoruz. Hız aşırtma kesin garanti altında değil. Hani kesin hız aşırtmalı gelir diyemiyoruz. Çünkü Referans tasarımda biliyorsunuz su soğutma ve hava soğutma aynı anda dizginleyebiliyor kartı. Burada sadece hava soğutmadan yararlanılmış.
O yüzden net bir şey söylememiz
yok. Yani sonuçta ısınan bir karta sahibiz. Ne olacak bakalım göreceğiz. Fiyatı yine 1500 dolar seviyesinde olur diye düşünüyorum ben. Sonuçta su soğutmayı çıkartıp iki tane fan eklediğinizde fiyat çok fark etmez. Belki hani bir sürpriz yapar, daha da uygun fiyattan çıkabilir. Fabrikalardan zaten biliyorsun uygun fiyatta ekran kartları çok fazla görüyoruz. Şimdi sen bir oyuncusun Taha. Sana sorayım, 1500 dolarlık bir karttan bahsediyoruz. Sence bu kartlar oyunculuğun neresinde duruyorlar?
Yani aslında merak konusu. Ben kendim birazcık tekrar etmiş olacağım herhalde bu yorumumla birlikte. Daha önceki ikisi bir programlarında da değinmiştim. Bu kartların hakkını verecek oyunlar olmadığı müddetçe bu kartları almak, yani elinde zaten yeterli bir kart varsa bence birazcık israfa giriyor.
Evet, doğru.
Çünkü ne olursa olsun evet PC teknolojisi sürekli gelişen, sürekli kendini yenileyen bir platform. Ama oyunların bugün bulunduğu noktada konsolların daha fazla, masaüstü konsol, oyun konsolların oyun dünyasına daha fazla şekil verdiğini, hatta mobil platformun daha fazla şekil verdiği görülebilir burada.
O yüzden Destiny'de sürekli PlayStation 4 üstünde gösteriyorlar.
Evet,
mesela.
PlayStation 4'te gösteriyorlar. Hatta PC'ye gelmesi neredeyse çok zor diyorlar. O yüzden daha önceki programlarda söylediğim gibi evet üst düzey bir ekran kartı oyunlarda iyi bir performans sergileyebilir ama daha düşük bir ekran kartı da illa bu en üst düzey olması şart değil. Bir alt ekran kartı da aynı işi görebilir bence.
Aslında ben izleyenlerimizin de merak ediyorum. Hani genel olarak bilgisayarda siz bir oyuncu bilgisayarı kurduğunuzda ne kadar bir bütçe harcıyorsunuz? Ne kadar bir bütçeyi makul görüyorsunuz ekran kartı için? Konsollara baktığımızda Türkiye'de konsollar pahalı. Hani uygun fiyatlı dedik. Neden dedik? Çünkü yurt dışı fiyatını işte TL'ye çevirdik, vergi ekledik
evet,
falan filan.
Kurumur
makul
vesaire.
Dedik. Kurumurla bu fiyata satılması yine çok abartı değil dedik ama 1500 lira az para değil. Yani makul dememiz onun aspar olduğu anlamına gelmiyor. Yani. Sadece ticari açıdan çok kar koymayıp satıyorlar diyebiliyoruz. 1500'e de fazla bir para bir oyun konsolu için. Sonuçta sadece oyun odaklı bir cihaz alıyorsun. Başka yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani web'e falan girmesi hikaye o tarafta. Ne düşünüyorsunuz bu konu? Merak ediyorum açıkçası. Yani 1500 dolara ekran kartı satılıyor. Hadi iyi bir ekran kartı almaya kalksan onlar da 300-400 dolar seviyesindeler. Hani bu üst düzey grafikleri sunacaklar. O orta üst seviye dediğimiz kartlarda o fiyattan başlıyor. Siz ne kadar ayırıyorsunuz? Yorumlar kısmında yazarsanız açıkçası çok mutlu oluruz. Biz de görmüş oluruz.
Tabii bunun bir kitleyi. De hard diskiydi, RAM'iydi vesaire.
Tabii doğru.
Sadece ekran kartıyla da bitmiyor. Ama tabii PC oyunculuğu da çok ayrı bir olay. Yani ne olursa olsun. Zira Bill Gates'in yapmış olduğu bir açıklama var. İstersen ben de oradan devam
tabii,
edeyim.
Tabii güzel olur.
Bill Gates arkadaşlar bir açıklama yapmış ve bugün halen Microsoft'un başında olsaydım ben Xbox markasıyla yola devam etmezdim. Ve PC oyunculuğuna daha fazla yönelirdim. Xbox'ı elden çıkarırdım gibisinden bir açıklama yapmış. Hatta şu anki Microsoft CEO'su şayet böyle bir karar verirse ben de sonuna kadar arkasındayım demiş ki bu söylem pek çok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Zira daha önce de Microsoft'un Xbox markasını spin-off olarak yani elinden çıkarıp başka bir firmaya vereceği hatta bir ara Amazon alacak vesaire evet. falan dediler. Bu dedikoduları ayyuka çıkarmış durumda. Bill Gates'in yapmış olduğu açıklama şöyle. Az önce de belirttiğimiz gibi PC teknolojisinin her gün kendini yenilemesiyle birlikte oyunlar da aynı seviyede daha kaliteli grafiklere sahip oyunların çıkabileceği, daha kaliteli oyunların da çıkabileceği sadece görsel anlamda söylemiyor bunu. Yani PC oyunculuğunun şu anda yükselişte olduğunu düşünüyor Bill Gates ve Xbox markasını şu noktada pek de değerli görmüyor açıkçası.
Şimdi aslında konsol piyasası da garip bir piyasa. Biliyorsunuz 7-8 milyon ünite sattı PlayStation 4 Sony. Ama hala daha zararda, daha kayıplarını kurtaramamış. Daha fazla ünite satması, daha fazla oyun satması gerekiyormuş kâra geçmesi.
Ben şeye şaşırdım. Geçen gün bir makale okudum. Sony Blu-ray cephesinde de birazcık şu sıralar zarardaymış yani. İstediği şeyleri alamıyormuş Blu-ray'den.
Halbuki 7 milyon cihaz çok yüksek bir rakam. Kaç milyon evet. satman lazım ki senin orada kâra geçmen lazım?
Ve baktığımız zaman Xbox One'a kıyasla daha yüksek teknolojiye sahip olup daha ucuza satılması da acaba daha önce PlayStation 2 ve 3'te de Sony zararına satıyordu. Acaba 4'te de aynı şey yaşanıyor mu diye düşünmüyor değiliz.
Evet oyunlardan para kazanırız mantığı
evet,
olabilir.
Evet yazılım bazında Sony'yi ayağa kaldıracak bir hareketlilik lazım kesinlikle. Ki bu da E3 fuarı ve önümüzdeki yılbaşı sezonu olabilecek bir şey kesinlikle.
Evet yeni oyunlar gelmesi lazım Sony Studios'tan. Bu remake'ler değil gerçekten PlayStation 4 için yapılmış düzgün oyunlar olması lazım.
Evet.
Hani Killzone falan tabii firmayı kurtarmaz tek başına.
Ya, kesinlikle yani. Sonuçta 400 dolarlık bir cihaz verdiğiniz zaman daha fazla özel oyun olması değil, oyun çıkması da önemli. Yani Xbox One'a çıkan, PlayStation 4'e de aynı anda çıkan bir oyun değersiz bir oyun demek değil. Destiny her iki platforma da çıkacak ama PlayStation 4'te deneyim edenler 1080p'de deneyim etmiş olacaklar en azından. Haberimize dönecek olursak Microsoft kanadından bir açıklama geldi bunun üzerine. Bill Gates'i yapmış olduğu açıklama üzerine Microsoft'un sözcüsü şöyle bir şey söyledi. Biz Microsoft olarak her merkezimize Xbox One'ı alarak, Xbox markasını alarak oyun konusunda her platformda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz dediler ki Microsoft CEO'sunun başa gelir gelmez hemen Xbox markasına yeni bir CEO ataması, yeni bir patron ataması ki atanan patronun da oyunlar konusunda evet. oyuncuların da sevdiği ve güvendiği bir isim olması bu noktada Microsoft'un en azından yakın dönem içerisinde Xbox'ı elden çıkarmadığı, bu revizyonun ilerleyen dönemlerde daha başarılı bir şekilde oyunculara oyun deneyimi sunmak açısından yapıldığını gösteriyor bizlere. Ben en azından yakın dönem içerisinde Microsoft'un Xbox markasını bu yapılan revizyonlara dayanarak söylüyorum tabii ki bunu da elinden çıkarmayacağını düşünüyorum kesinlikle.
Şimdi Bill Gates hakkında da bilgi vermek lazım. Bill Gates şu anda danışman olarak aslında görev görüyor. Dışarıdan danışman olarak fikirleriyle Microsoft'a hala destek olmakta. Bence söylediği şeyler önemli. Büyük ihtimalle aslında danışman olarak yatırımcıların da biraz görüşlerini dile getiriyor. Çünkü Xbox One Microsoft için başarılı bir operasyon olmadı. Bu sene baktığımızda evet. çok memnun değiller. Hatta çıkan dedikodulara baktığımızda yok üretimin durdurulacağı vesaire, stokların üretilemediği vesaire konuşuluyor. Yatırımcılar da büyük ihtimalle böyle homurdanmaya başlamışlardır. Belki de onları böyle birazcık daha susturabilmek adına.
Şey vardı mesela.
Bir açıklama geldi.
Çok önemli bir açıklama vardı. Şu anda Nokia'nın CEO'su olan, Nokia'nın başkanı olan Microsoft kanadından gelenden bahsediyorum. Şey demişti, eğer başa gelirsem Xbox markasını evet. istemiyorum demişti. Ama neyse ki bu yeni
linkli abimiz hala devam
şey yapmadı. Yani evet. Xbox markasını çıkartmadı. Buradan bir diğer habere geçeyim. Çok enteresan bir haber. Arkadaşlar Mario Kart 8 ama onun öncesinde kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Yeni nesil konsolların da çıkmasıyla birlikte bu 1080p 60fps oranı
kavgası
özellikle oyuncuların dilinde pek çok defa duyduğumuz artık kulaklarımızın aşina olduğu bir tartışma konusu haline geldi aslında. Ben bir nesil öncesinde böyle bir tartışmanın çıktığını pek hatırlamıyorum. Yani baktığımız zaman Red Dead Redemption'ın bile 540 küsür p gibi bir çözünürlükten çıkıyor olması ve bunu o zamanlar kimse umursamıyordu. Yani şeyi merak ediyorum, Grand Theft Auto 5 çıktığında kaç kişi bu oyunun ne kadar çözünürlükte kaç FPS'de çalıştığını merak ediyordu acaba diye aklımdan geçirmiyor değilim. Burada arkadaşlara da sormak istiyorum aslında bunu. Yani bir oyunun sizin için FPS ve çözünürlük oranı ne derecede önemli? Ki FPS tür oyunlarda, first person shooter oyunlarında bu değerler gerçekten önem arz ediyor. Yani çözünürlük değil ama saniye kare oranı çok önem arz eden bir noktada. Ama baktığımız zaman genel olarak da bence bu oranlar oyunun değerine çok fazla bir şey katmıyor.
Ya tabii öyle tabii ama şimdi orada insanların dert ettiği konu şu. Hadi ki konsolda da 720p olsa kimse şeyini konuşmaz. Yani oyunun çözünürlüğünü çok konuşmaz ama bir tanesinde Full HD bir tanesinde 720p olunca evet, konuşacak bir şey oluyor. Evet. Yani iki tane oyun var, iki tane konsol, iki tane platform var. İkisi aynı anda çıkmışlar. İkisi de biz yeni nesiliz diyorlar. Bir tanesi de Full HD çalışıyor aynı oyun. Aynı oyun sonuçta. Bir tanesi de 720p çalışıyor. Şimdi oyun çok keyifliyse Full HD olması keyfi biraz daha arttırır. Neden? Görsel deneyimi zenginleştirir.
Evet.
Farklı oyunlar olsa mesela şimdi ne oynadık biz? Dead Rising. Dead Rising'i ben Xbox'ta oynarken Xbox fan'da açıkçası çok da kafana takmıyorsun hani o çözünürlüğünü.
Eğlence bir yerde seni alıp götürüyor.
Eğlencesi inanılmaz eğlenceli çünkü gidiyorsun. Keşke grafikleri daha iyi olsa diyorsunuz doğal tabii olarak canım. Ama eğlenceli bir oyun ve devam ediyorsunuz. Ama aynı oyun PlayStation 4'te Full HD olsaydı Xbox fan'da oynamazdım.
Ya o zaman
PlayStation 4'ü alır oynardım yani.
Şöyle söyleyeyim, Mario Kart 8 gelecek, dertler bitecek diyorum. Zira arkadaşlar Nintendo kanadından yapılan resmi açıklamada konsolun merakla beklenen hatta bu 4 yıllık Nintendo'nun sürekli olarak her yıl finansal yönden kaybına engel olacağı düşünülen bir oyun Mario Kart 8'in 1080p ve 60fps oranında çalışacağı söyleniyor ki split screen olduğunda bile ki 4 kişiye kadar split screen desteği sağlıyor. Oyun bu akıcılığından herhangi bir şekilde ödün vermiyor. Bu gerçekten de bana çok ilginç bir duyuru olarak geldi.
Evet,
buradan ben hemen şu anda kullanıcıların ellerinin bir Nintendo Wii U siparişine gittiğini görüyorum diyeceğim ama Türkiye'de resmi satıcısı da yok.
Ya beni çok etkilemedi haber gerçi. Mario Kart yani Full
Mario
HD.
Kart efsanedir ya.
Tamam çok keyifli bir oyun ama yani Nintendo cephesinde çok keyifli. Nintendo cephesi biraz Türkiye'de şey biliyorsun.
Ya zaten o
çok yok.
Ben açıkçası Müsüz. Onunla ilgili bir proje var aklımda. Şu elimizdeki
Nintendo'yu ben mi kuracağım diyorsun.
Yok hayır estağfurullah. Nintendo kuracak değil de Türkiye'deki oyunculuk serüvenini ortaya koyacak böyle belgesel tadında bir proje düşünüyorum. Şu anda değil ama aklımda böyle bir proje var. Şöyle bir gerçek var. Türkiye'de PC ve PlayStation oyunculuğu hegemonyası dediğimiz bir şey var. Ve bu kitle ne Nintendo'yu ne de Xbox markasını herhangi bir şekilde kabul etmiyor. Ve genellikle ya bunlar kötü markalar, bunlar çocuk markaları falan diye geçiştiriliyor ama ben bu iki markanın da en az PC ve PlayStation kadar oyun dünyasına, hatta Nintendo çok büyük değerler katmış bir firma olduğunu düşünüyorum ama dediğine de katılıyorum. Türkiye'de hani Mario olsun, Zelda olsun, Metroid olsun veya Nintendo'nun daha pek çok markası var ama hep bir Mario, Zelda, Metroid şeyini bilen oyuncular sadece onu eleştirerek ilerlemeye devam ediyorlar. Yani çok fazla değer görmüyor ama bence Nintendo Wii U gibi donanımı ile eleştirilen bir konsolda 1080p 60fps oranı bana çok enteresan geldi.
Tabii, güzel
ama ne kadar işte etkiler oyuncuları, orası tartışılır.
Şimdi oyuncular ne kadar etkilenir bilmiyorum ama cep telefonu kullanıcılarını etkileyecek bir haberle devam edeceğiz. Şimdi HTC One M8 kamerasıyla eleştirildi. Sunduğu özelliklerle merak konusu oldu. Özellikle full alüminyum gövdesi ise onu diğer telefonlar arasında farklı bir yere konumlandırdı. Şimdiki haber ise HTC One M8'in 24 ayar altın kaplamalı modelinin piyasaya sürüleceği hakkında. Zaten arkasına bazı logolar basabiliyorsunuz. Bu logolara baktığımızda hep Arap Emirlikleri falan. Hani Araplara özel bir model çıkacak olduğunu görüyoruz. Fiyatlar da enteresan. Mesela altın kaplı model vergiler dahil 1900 pound olacakmış. Pound kaçlardır kim bilir şimdi.
Yani evet.
2000 poundluk bir model almak istersen o da pembe altın olanmış.
Pembe altın.
Evet, o da enteresanmış mesela.
Beyaz altını duymuştum ama pembe
platinum
altın.
Olanı istersen de 2100 pound veriyormuşsun. Yani paranız varsa eğer
altın. Elementin değeri yükseldikçe haliyle evet, fiyatı herhalde da ona endeksli olarak
ama
yükseliyor.
Ama bildiğim kadarıyla altın kaplamak bir şey çok zor değil. Yani belki de Türkiye'de de çok isteyen biri, kuyumcu biri mesela kendi cihazını altında kaplayabilir olabilir diye düşünüyorum. Bilgisi olan varsa yazarsa seviniriz eğer kuyumculuktan anlıyorsanız.
Hayırdır, sen mi kaplatacaksın?
Merak ediyorum gerçekten M8'i mesela ya da M7'yi altınla kaplamak istesek maliyeti ne kadar olur?
Ya benim fantezim şey Nokia 11'unu altın
ama altın eşine güzel bir hediye olmaz mı? Ya düşünsene işte, telefon var elinde bir de altınla kaplatıp ona hediye ediyorsun.
Direkt kapkaca maruz kalırsın yani.
Ya bizde onu dışarıdan gören adam herhalde bu keko bunu altınla kaplatmıştır demez herhalde değil mi? Yani altın
ama şeyi de var, onu altın sanabilecek bir şey de var ama kitle de var.
Gerçi altın külçesi zannedebilir herhalde evet, telefonun şeklini yani. Bilmiyorum.
Öyle bir tehlike de var.
Ama Araplara özel olması normal oluyor, özetliyor zaten. Şampanya rengini herhalde herkes tercih edecektir. Altına benziyor en azından ama evet. Bu kadar pahalı değil. Sen ne düşünüyorsun bu cihazlar hakkında?
Ya ben
yani altın kaplı bir şey kullanmak bana çok da büyük bir ayrıcalık vermez yani.
Bana da öyle geliyor ve bir de altının o sarı parlak rengi açıkçası en azından erkekler için birazcık bana çekici gelmiyor
sana
açıkçası.
Sana altın zinciri hatırlatıyor yani değil
gümüş
mi?
Gümüş rengi. Kro. Hani beyaz altın. Beyaz altın falan olabilir ama çok altın sarısı çok cırtlak kaçıyor bir erkek için özellikle.
Evet.
Bayanlara yönelik olduğunu düşünüyorum ve böyle Arap,
ya ben de
Kodaman
mesela aynısını düşünüyorum. 50'lik yüzüğünü alırken dedim ki ben sarı istemiyorum. Hani sarı olmasın. E şimdi dedi ki evli olduğunu anlaşılmaz. Onu o zaman dedi. Normal yüzük sanarlar falan. İşte kavga dövüş bir tane sarı çizgi attırdık. Öyle kullanıyorum öyle ben de. Yoksa ben de sarıdan çok fazla hoşlanmam yani açık söyleyeyim. Bir diğer haberimiz de enteresan. Oyun teknolojileri, savaş teknolojileri nasıl birleşebilir deriz. Ama bu pratikte hani böyle bir amatör çalışma falan değil, bildiğiniz Norveç Silahlı Kuvvetleri tank sürücülerini daha güvenli sürüş sağlayabilmeleri için Oculus Rift ile birleştirilmiş bir sistemde test sağlamış.
World of Tanks mı oynatıyormuş?
Yok hayır, şöyle bir şey, tankı Oculus Rift ile kullanıyorlar.
Oo.
Tankın içinde böylece dışarı hiç bakmadan böyle 360 derece görüş açısına kavuşuyormuş özel kameralarla beraber tank sürücüsü. Etrafında ne olup bittiğini görüp çok rahat hareket edebiliyormuş ve bu sistemin daha önce hani profesyonel olarak gelip teklifler sunulmuş tabii ki hükümete. Diğer teklif sunulan ürünlerden 50 kat daha az maliyetle yapılabildiği konuşuluyor. Şu anda test aşamasındaymış. Bir tankı kullanan bir tane şeyden bahsediyoruz kafasına bunu takmış. Ama oyun teknolojilerinin aslında ne kadar ileri gittiğinde bir göstergesi bu. Normalde savaş teknolojileri hep ilerden giderdi. Şimdi ise oyun teknolojisi, Oculus Rift gerçekten efsanevi bir cihaz oldu. Her yerde kullanıldığını
şey
görüyoruz.
Daha önce ağzımdan aldın. NASA da bunu kullanıyordu.
Evet.
Farklı projelerinde. Gerçekten dediğine katılıyorum. Bazı endüstriler ekonomik anlamda güçlendiği müddetçe bu güçlülük beraberinde yenilik de getiriyor.
Evet.
Ki şu anda oyun endüstrisi bu bahsettiğimiz kalıba giriyor kesinlikle. Yani müzik ve sinema sektörünün yapamadığı boyutta bir mali kazanç elde etmiş durumda şu anda.
Destin için 500 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor.
Evet, 500
mesela.
Milyon dolardan bahsediliyor. Onun da Temmuz ayında betası başlayacakmış. Gerçekten de çok büyük bir yatırım. Umarız oyun beklenen, kendisinden beklenen seviyede oyun deneyimi sunar da o 500 milyon dolar patlamaz diyelim burada. Ama dediğine katılıyorum. Şu anda oyun endüstrisi ileride Oculus Rift'ten ziyade farklı projelerde, ilginç projelerde görebiliriz. Zaten Oculus Rift'in başarılı olmasını Sony'nin Oculus Rift'e benzer bir projeyle karşımıza çıkması ve Facebook tarafından üstün bir bütçeyle satın alınmasıyla da zaten görebiliyoruz.
Evet, doğru gerçekten. Üstüne çok durulan bir teknoloji. Oyun tarafına da renk getireceği kesin artık.
Evet, bunu belki de umarız ileride sağlık sektöründe de farklı şeylerde kullanılabilir.
Olabilir, niye olmasın Talat? Birçok oyun sistemi var biliyorsun. Bileklikler çıktı şimdi, hareket sensörleri falan. İnsanları bir şekilde herhalde masada farklı bir deneyim sunmak için herkes çalışıyor. Çünkü gerçekten fark yaratabilen para kazanacak.
Ya ben şey çok istiyorum. Özellikle engelli insanlar için, felçli insanlar için. Oyun oynama tecrübesi, onları farklı bir dünyaya götürme, gezdirme, gerçekten de yaşadıklarını hissettirme noktasında önemli bir şey olabilir. Oculus Rift de bunu sağlayabilecek bir cihaz aslında. Umarız bu tarzda projeler gelir.
Haklısın, doğru.
Evet, Türkiye'den ilginç bir haber var arkadaşlar. Şöyle bir baka kaldım. Çünkü habere inanamıyorum açıkçası halen. Videosunu izledim mi bilmiyorum. Türkler 6 kişilik bir ekip tarafından geliştiren bir Half-Life hayran filmi var.
Ya onu görmedim de ben geçen bir video izledim. Adam iki eşini öldürmüş, bir de çıkmış eş arıyordu kendini. O beni çok sarstı.
Yani sen onda, sen onda kalmışsın.
Evet, sarsılacak kadar etkilemez herhalde.
Half-Life The Fall of Dawn of Dawn da seni de karıştırdım. Half-Life The Fall of Dawn of Evolution isimli bir hayran yapımı, Türk hayran yapımı Half-Life kısa filmi var. Ve tanıtım videosunu şu anda izliyorsunuz arkadaşlar. Müziklerinden, atmosferine kadar kesinlikle, ya hani genelde biz böyle bir kendimizi küçümseme demeyelim ama bazen arkadaşlar da bize diyor ya siz sürekli olarak programınızda işte Türkiye'den yola çıkarak hep ülkemizi eleştiriyorsunuz diyorlar ama genel olarak maalesef bizde böyle bir, en azından bende oturmuş bir mantık var. Ya Türklerde şöyle, Türklerde böyle deriz. Ama hakikaten işte o mantığı kıracak yapımlardan bir tanesi olmuş. Zira herhangi bir şekilde herhangi kimseden belki bütçe alıyorlardır ama en azından bu yapım bittiğinde tamamen ücretsiz olarak bunu kullanıcılara, Half-Life hayranlarına sunacaklar arkadaşlar. Zira zaten parayla satmak isteseler bu işin rengini değiştirecek ve Valve lisans ödemek zorunda kalacaklar vesaire. Şu anda tamamen ücretsiz olarak, yani bittiğinde izlenime sunacaklar. Benim sunum olarak da dediğim gibi başta da müzikleriyle de atmosferiyle de kesinlikle çok hoşuma gitti yapım. Ya
gençlerin böyle şeyler yapması lazım, ben 6 destekliyorum.
6 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor olması da çok önemli.
Ben sinema televizyonculuk mezunu gördüm. Bilgisayarın başına oturuyor, video düzenleme programından bir haber. Kamera tutmayı bilmiyor. Yani üniversite gençliğinin çok vakti var. Bu tip projelerle uğraşsınlar, kendilerini geliştirsinler diyoruz. Kimisi film çekebilir, kimisi bilgisayar ortamında özel efekt kısmında çalışabilir. Gerçekten ekip olarak dağıldığın zaman bu tip büyük projeler çıkabilirler. YouTube'da neler neler yapabiliyorsun Freddy Vives'lerle. Biz evet, hep video sonlarına koyuyoruz.
Yani kesinlikle. Arkadaşlar oyunumuz Half-Life'in başlangıcındaki 7 saat savaşlarından Half-Life 2 bölüm 2'ye kadar olan bir alanı kapsıyor. Ve bu alanda tamamen Half-Life'in hikayesinden bağımsız olarak ekstradan bir hikaye oluşturulmuş. Ekstra karakterler oluşturulmuş ki bu gerçekten çok önemli. Zira oyunun kendi orijinal hikayesine ve dokusuna zarar vermeden bir hikaye yapmaları lazım. Umarım bunu da başarmışlardır diye düşünüyorum. Burada genç bir askerin o savaş döneminden Half-Life 2 bölüm 2'ye kadar olan psikolojik durumunu da yansıtan bir hikaye olacakmış. Umarız başarılı olurlar ki ilk aşamada bu teaser videosuyla bile beni benden aldı diyebilirim. Zaten Half-Life oyun endüstrisinin mihenk taşlarından bir tanesi. Global anlamda herkesin ilgisini çekecek ki zaten pek çok yabancı basında da bu oyunun trailerı tanıtıldı. Ne kadar ilgi çekici, ne kadar dikkat çekici olduğunu buradan da anlayabiliriz aslında. Umarız arkadaşlar yüzlerinin akıyla bu projeden çıkarlar. Ben buradan kendilerini tebrik ediyorum. Evet, zira böyle bir şeyde sonuçta girişimde bulunmak bile büyük bir şey. Çünkü Half-Life dediğin zaman bütün dünya kafasını çevirip sana bakacaktır. Ve böyle bir projeye el atmış olmaları, taşın altına elini sokmuş olmaları bile bence büyük bir tecrübe. Hani klavye başında yazı yazmaktan daha fazlasını yapmış olan insanlar bunlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum, takdir ediyorum buradan. Bir diğer haberim de Dry Club'la ilgili. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar kısalar bölümünde sizlere aktarmıştık Dry Club'ın yeni çıkış tarihini ve oyunun PSN Plus üyelerine herhangi bir şekilde bu daha önce Sony'nin söz vermiş olduğu gibi değişiklik olmadan ücretsiz olarak sunulacağını. Ancak bugün bir açıklama yapıldı Sony kanadından Dry Club'ın ücretsiz sürümüyle ilgili olarak. Ve ortaya çok ilginç bir tablo çıktı aslında. Dry Club evet PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak gelecek ama bu tamamıyla oyunun tam sürümü gibi olmayacak. Şöyle aktarayım ben size arkadaşlar. Dry Club'ın PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunduğu sürümünde bir bölge Hindistan, 11 pist, 10 araç ve tüm oyun modlarına giriş hakkı verilecekmiş.
Aslında kötü değil
mi? Kötü değil. Ya şimdi şöyle bir şey. Sony ilk başta bu oyunu tamamen ücretsiz olarak PlayStation Plus üyelerine sunacağız dedi. Yanlışım varsa PlayStation 4 takipçisi arkadaşlar da belirtebilirler. İşte daha sonra da işte ertelendi vesaire falan filan. Şimdi bunu yetersiz görürseniz arkadaşlar tabii ki de $49, £49 veya euro bölgesine göre para vererek oyununuzu tam sürüme yükseltebiliyorsunuz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şayet PlayStation Plus üyeliğiniz son bulursa sizin bu $49, euroya veya pound'a almış olduğunuz içerik de ortadan kayboluyor. Çok enteresan bir şey aslında. Ya, tabii ki de şöyle bir şey var. Dersiniz ki ya kardeşim zaten PlayStation Plus üyeliği artık gerekli oldu. Multiplayer modları bununla oynuyoruz. Ben zaten sürekli indiririm. Ama yani bunu bir kenara bırakırsak sizin Plus üyelerinizi yenilemediğiniz bir dönemde hadi diyelim ki bu oyunu oynamak istediniz. Demek ki bu içerik elinizden alınacak. Sizin parayla verdiğiniz bir içeriğe ulaşamıyor olmanız bence korkutucu bir şey.
Saçma bir şey.
Yani tamamen saçma bir şey. Bunun dışında ben bu sıkıntıları yaşamak istemiyorum diyorsanız eğer PlayStation Plus üyesi olmadan da PSN üzerinden dijital sürümünü alabiliyorsunuz ki haliyle de 40, yani tam oyun sürüm parası vermeniz gerekiyor. Yani iş dönüp dolaşıp PlayStation Plus üyelerine bir demo.
Evet, demoyu sunmuşlar oluyorlar. Ama gerçi düşünüyorum gelsin denemeler oyun gelemedi de. Yani onlar elini yüzüne bulaştırdı zaten,
evet, zaten
bu projeyi.
Zaten yılbaşı sezonunda çıkacak oyun. Tepe yapımcı ekipten ayrılan tepe isimler oldu vesaire.
Baklar oyun çıkmıyor herhalde.
Tabii ki sıkıntılar oldu büyük ihtimalle ki Sony de böyle bir revizyona gitmiş durumda. Ama bence bu yapılan etik değil. Evet, ben PlayStation, yani Sony markasını...
Söz verdin tut değil mi?
Evet, ben PlayStation 4 markasını takdir ediyorum. Eğer bugün Xbox One karşısında gerçekleştirmiş oldukları politikalar olmasaydı nasıl bir oyun dünyasıyla karşı karşıya olurduk Allah bilir yani.
Şimdi zaten aslında bakma sen, rekabet hep iyidir diyoruz ya. Xbox One'un da bu kadar kötü olması belki de bunların yüz bulmasına neden oldu. Şimdi
bazı,
oyundan para istiyorlar. Belki de güçlü bir rakibi olsaydı kafa kafaya gitseydi satışlar. Şimdi böyle yapamayacaklardı. O $49 istemeyeceklerdi diye düşünüyorum. Benim korkum şimdi bunlar bedava yapacağız diye oyundan para almaya başladılar. PSN Plus'a bundan sonra var ya yani büyük ihtimalle Tetris tarzı oyunları ücretsiz olarak görürüz herhalde.
Yani
o
genellikle
baba
şey
yapımlar gözüküyor. Artık ücretsiz olmaz.
Yani şunu görüyorum zaten genellikle. Evet, Sony kanadı bağımsız yapımlara çok değer veriyor. Ben de takdir ediyorum her seferinde zaten programımızda ama genellikle yine bu oyunların hani ücretsiz olarak oyunculara sunulduğunu görüyoruz. Ama ilerleyen dönemlerde umarız PlayStation 3'te olduğu gibi Tomb Raider'ın,
İnşallah,
Hitman'in
evet,
ücretsiz olarak sunulduğu projelerde görürüz. Zira baktığımız zaman PlayStation 4'ün çıkış listesinde de hani ücretsiz olarak vereceğin kaç tane oyun var? Oyunun çıkış şeyi belli. Oyun yelpazesi belli. O yüzden başlangıç aşamasında yavaş bir ilerleme olması gayet normal.
Evet, normal karşılanabilir. Şimdi oyunlardan konuşuyoruz. Bir trend var biliyorsunuz bilgisayarcılıkta. Ender de güzel bir video hazırlamıştı. Ortak sunumlarınız da oldu onunla beraber. Mini oyun bilgisayarları. Şimdi insanlar salonlarına ben konsol almak istemiyorum diyen kitleler ne yapıyorlar? Steam'in zaten Big Picture modu sayesinde çok rahat bir şekilde gamepad'den oturduğun koltuktan kontrol edebiliyorsun bilgisayarını Windows altında vesaire de olsan. Rahat bir şekilde oyun deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Bunun için de özel donanımlara ihtiyacınız var. Ufak bir kasa aldınız, ufak bir güç kaynağınız var. Ama ufak ekran kartı, ufak anakartı da ihtiyacınız var ki MSI R9 270X ile RTX anakartlar üstüne çalışacak. Yine ufak ama güçlü bir ekran kartı ortaya koymayı başarmış. Artık bu ekran kartı sayesinde ufak mini bir PC oluşturup yeni nesil oyunları oynayabilirsiniz. Salonda bilgisayar fikri hala daha benim kafama yatmıyor. Ben bunu her bölümde söylüyorum. Ama sonuç olarak belli bir kitlede var buna ihtiyacı duyan. Hani sen koyar mısın salonda bir oyun bilgisayarı? Ben koymam açıkçası. Hani donanım güzel ama koymam.
Ya baktığım zaman ben PC'de ne oyun oynuyorum genellikle? Bağımsız oyunları oynuyorum yine. Ama bunun için de strateji tarzı oyunları oynuyorum. Ve ben oturma odama koyduğum bilgisayarda gamepad'le birlikte hayatta oynayamam strateji oyunu. Bazen Dota deneyimi falan yaşamaya çalışıyorum ama genellikle kafama vuruyorlar. Uzun sürmüyor. Ama bu tarz oyunlar komplike bir kontrolcüye ihtiyaç duyduğu için ben klavye mouse ikilisini tercih ediyorum.
Ya Halo'nun bir konsolda versiyonu vardı. Sözünü
vardı.
Kestim
İlk
ama
oyunu Halo'nun çıkmıştı. İkinci oyunu da çıkmıştı yanılmıyorsam.
Ben mesela oynayamadım. Çok zor gelmişti gamepad'le strateji oynamak ve dedim ya bu oyun keşke...
Halo Wars'u diyorsun
evet,
sen.
Evet, keşke olsa da dedim strateji olarak gamepad şeyle oynayabilsem. Gamepad yani klavye fareyle mesela.
Rahmetli Ensemble'ın son oyunuydu o da Age of Empires.
Ya aslında kötü oyun değildi biliyor musun?
Güzel oyundu.
Grafikleri falan çok güzeldi ama gamepad'le olmuyordu yani ben alışamadım en azından.
Ona zorladılar zaten biraz da. Yani illa Xbox 360 özel çıksın diye biraz zorladılar. Olan Ensemble oldu ya.
Yani çok yazık oldu gerçekten. Güzelim oyun heba edildi. Keşke düzgün çıksaydı da biz de klavye fareyle PC'de de oynayabilseydik. Gerçekten gamepad strateji oyunu için belki de en son tercih edilecek donanım.
Ya şeye katılıyorum kesinlikle. Her oyun her kontrolcüyle eşdeğer keyif sunmaz. Ama genel anlamda baktığımız zaman klavye mouse ikilisiyle pek çok oyunu kotarabiliyorsun. Ama Gamepad için aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef. Ama umarım Big Picture, yani bu Steam Machine sadece kendi Steam kontrolcüsü değil de ilerleyen dönemlerde Xbox 360, hadi Xbox 360 olmadı, üçüncü partiler tarafından geliştirilmiş ve Xbox 360'ın deneyimini sunabilecek oyun kontrolcülerini de destekleyerek.
Gerçi Windows kurduğum hepsini destekliyor. Evet, ben Steam Machine'de açıkçası bu kadar ekran kartı falan almışken bir 150 dolar falan da verilsin Windows alınsın diye bakıyorum. Yani Linux'u niye kurup sınırlandırayım makineyi? Şimdi bazı arkadaşlar var, diyorlar ki bana Linux derlemelerine karşı sen hep önyargılısın, neden böyle davranıyorsun falan filan diye. Tamam arkadaşlar, iyi güzel. Şimdi bakın, Windows altında bir program aradığım zaman çok rahat bir şekilde buluyorum, çalıştırıyorum. Network ayarlarımı yapacağım zaman yine çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Bunları zaten en basit anlamda basitleştirmişler ki her kullanıcı yapabilsin. Ne donanımlar kullanıyorum ben? Capture kartlardan tut da benzeri şeylere kadar. Tamam, Windows 8'de de bazı sorunlar yaşıyorum. Windows 7 kullanıyorum şu anda ama bu capture kartları takıyorum. Canlı yayın sistemleri kuruyorum. Canlı yayın programları, alt yazılımlarını çalıştırıyorum üstünde. Yani hiçbirini Linux'te yapamıyorsunuz şu anda. Yapanlar var ama o kadar ağır, o kadar karmaşık arayüzlerde, o kadar değişik şekillerde takla atarak yapman gerekiyor ki. Tamam, ücretsiz olarak baktığınızda bedava kullanmak isteyenler için böyle bir olanağın olması güzel. Ama bir gerçek var ki iş profesyonelliğe geldiğinde, bizim gibi video çekip attığınızda profesyonel programlar, yazılımlar kullanmak istediğinizde bir 100 dolar veriyorsunuz, başınız ağrımıyor. Çatır çatır çalışıyor, evet. Arkasında bir sıkıntı olduğu Microsoft'tan güncelleme sürekli olarak geliyor. Ben Linux dağıtımlarına karşı değilim. Umarım Windows kadar gelişirler. Ama yani Steam Machine'e de kalkıp da Linux kurmam o kadar para harcamışken. Bir 100 dolar daha veririm. Canavar gibi Windows'u çalıştırırım üstünde. Bildiğim bir arayüz olur.
Yani Valve'in oyun açısından sadece belki de bu yazılımı kırma, hani Microsoft'tan Linux'a geçirme, evet, olayı söz konusu ama Steam Machine'in sadece bir oyun cihazı olmadığını düşünürsek, İşin içine de Linux girdiği zaman her bilgisayar kullanıcısı için tatmin edici bir sonuç elde edilemiyor.
Olabilir, evet. Şimdi hani hemen yazacak olanlar vardır. Sen bilmiyorsun, şunu yapabilir, bunu yapabilir, bu programı kullanabilir falan filan diye, ama işte pazarında %90'ı %95 herhalde boşuna Microsoft ürünlerini kullanmıyordur diyorum ve geçiyorum. Şimdi büyük ihtimal tartışma bunun üstüne de dönebilir. Çok fazla uğraşmayalım, evet, o tarafta. İnsansız araçlar konusuna çok fazla değiniyoruz. Neden? Çok ilgi çekici bir konu. Benim de açıkçası çok merak ettiğim bir konu. Bir tanesinin içinde olmak ve gitmek isterdim hani nasıl gidiyorlar diye. Özellikle Google'ın yaptığı cihazlar efsanevi. Geçen bir video yayınladı. İnanılmazdı mesela. Şimdi ise Volvo tarafından efsane bir video geldi. Volvo bu cihazların çok daha erken sürelerde kullanıma sunulabilmesi için çalışıyor. Çünkü Volvo'nun araçları aslında kendi başlarına insansız gitmek üzere değil de İnsan içinde başka işlerle uğraşırken asiste en azından etme, sıkışık trafikte filan rahatlatma amacını taşıyorlar. Ne yapıyor mesela? Şeridinde kalabiliyor. Şerit çizgilerini takip edebiliyor. Sıkışık trafikte arkasından, sağından, solundan, önünden giden araçlara uyum sağlayabiliyor. Ve siz sıkışık trafikte diyorsunuz ki sen gitmeye devam et, ben birazcık ayağımı gazdan, pedaldan, direksiyondan çekmek istiyorum. O şeritte sizi götürüyor. GPS de var içerisinde. Haritalara da bakabiliyor. Köprü sizin için geçiyor mesela.
O
şu köprü
İstanbul
trafiğine
tarafındaki
girip
dur kalk.
Evet, hepsini yapıyor yani. Onu bırakıyorsun araca, yapabiliyor. Bir video da yayınlamışlar. Ve 2017 yılında çok daha fazla test aracıyla yollarda olacaklarmış. Çok mantıklı. Volvo'ya da bakıyorsun, Çinliler satın aldı ama Çinli büyük bir holding satın aldı. Adamlar araba teknolojilerinde birçok bildiğimiz güvenlik önlemini geliştirmiş. Geliştirmeye de devam eden kuruluş.
Yani güvenlik zaten baktığımız zaman da insansız araçlardaki en büyük akıllardaki soru işareti herhalde güvenliktir.
Evet, doğru.
Bunun üzerine bir güvenlik şirket tarafından satın almış olması da en azından bu soru işaretlerini olumlu yönde.
Yok, büyük tamamlıyor. Bir holding satın aldı da Volvo çok güvenli bir araç. Orada bir karışıklık olmasın.
Ha, pardon. Evet. Zaten yine Volvo ile ilgili bir makale okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Belki de reklam amaçlıdır ama dünyada en az ölümle sonuçlanan kazalar Volvo araçlarıyla olmuş.
İşte pahalı araçlar olduğu için az binen var. Ölen de az oluyordur içinde yani.
Azrail az vuruyordur falan.
Yani mesela Şahinlere baktığımızda halka mal olmuş bir araç. Genelde bir arkadaşım vardı.
Tempra var ya.
Şimdi şey dedi. Ya bu ölümlü kazalara bakıyorum diye bir Kartal diye bir Şahin görüyorum ikiye bölünmüş dedi mesela. Çok olduğundan da olabilir ya da gerçekten de vuran, Allah korusun.
Belki de sağlam yapmışlardır Volvo'yu.
Evet, belki de o yüzden de olabilir. Evet. İkisi de olabilir Tavlacığım.
Evet, buradan oyun haberlerine geçiş yaptığımızda arkadaşlar iki önemli haberimiz var. Birincisi Unreal Tournament'la ilgili. Unreal Tournament'ı yakından takip ediyor musun? 99 döneminden beri de.
Ya oynadım, 2003, çok oynadık. Burada hatta online turnuva falan da yapıyorduk, giderlerdi beraber. Evet, hızlı giderlerdi. Quake bana daha eğlenceli gelmişti.
Olabilir, doğru doğru.
Unreal yani... Tournament hep böyle o grafik, aslında grafik motorunu birazcık ön plana çıkartmak için yapılır. Her grafik motoru
zaten
değiştiğinde...
Zaten Unreal Engine'de yapılmış, evet. Unreal Tournament falan.
Unreal Engine değişir, Unreal Tournament görürüz. Ama son oyun mesela beni çok tatmin etmemişti. Araç manaç vardı. O aracı falan düzgün kullanamıyorduk. Ben orada bıraktım.
Ya şey vardı mesela, bence Titanfall'u da birazcık oradan arşınlamışlar. Unreal Tournament 3'te senin en son çıkan dediğinde 2007 yılında çıkmıştı. Maalesef o da çok fazla böyle rağbet görmedi.
Ya aslında araçların kullanımı falan keyifli değildi çünkü.
Multiplayer modunda aslında bazı güzel özellikleri o kazandırmıştır. Unreal Tournament kazandırmıştır. Mesela şey falan vardı bu. Double kill, triple kill, doğru, doğru. Olayları, o anonslar. Ben yanlış hatırlamıyorsam düzeltin arkadaşlar yanlışım varsa. Unreal Tournament'la falan birlikte geldi. O anonslar hep kulağımızda çınlardı vesaire. 2007 sürümünde şey vardı. Titan modu vardı. Daha sonra oyuna eklendi. Oyunda belli bir kademede oyunu adam öldürdükten sonra puan topluyordun ve senin adamın devleşiyordu. Etrafta şey yapıyordun. Vahşet katliam saçıyordun. Bildiğin Titanfall yani.
Aslında yapmışlar dediğin gibi.
Konsept
doğru
olarak ona benziyor. Titanfall'da da sonuçta belli bir süre adam öldürdükten sonra Titan indiriyorsun oyun alanına ve onunla birlikte, evet, devam doğru ediyorsun. Onun gibi bir konsept vardı. Ben incelemede birazcık oraya değinmiştim ama belki eski oyuncular, takip eden oyuncular hatırlayacaklardır.
Ben bilmiyordum mesela bir modun
ya, sonradan oynama gelmişti. Çok fazla oynamamış olabilirsin. Her neyse arkadaşlar, Unreal Engine geliştiricisi Epic tarafından yapılan, Twitter üzerinde Mark Rain tarafından yapılan açıklamada Unreal Tournament'ın geleceği ile ilgili çok önemli duyuruların yapılacağı söylendi bu hafta içerisinde. Ancak programımız gerçekleşene kadar bu duyuruyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ama büyük ihtimalle Unreal Tournament'ın yeni oyunu duyurulacak. Ancak şöyle bizi şüphelendiren, içimizi burkan bir söylenti de geldi. Oyunun free to play olabileceği söyleniyor ki. Yani iş böyle olunca da birazcık durup düşünüyorsun. Evet, ha diyorsun. Mesut dedin ya, ha evet, böyle bir düşünüyorsun. Evet. Çünkü dengeyi sağlamak, Trials Ascent veya Blacklight Retribution örneklerini veriyorum. O tarzda bir oyun olarak gelecekse başım üstünde yeri var. Ama onun dışında böyle birazcık sömürme odaklı gelirse aman evlerden ırak. Unreal Tournament'ı da böyle kaybetmeyelim diye seziniyorum Epic Games'e. Umarız free to play bir oyun değil de o ilk deneyimi bize yaşattıkları tatlı bir Unreal gelir. Zira Unreal Engine 4 motoru da,
evet,
yeni
ben
çıkmışken,
o motorla beraber hani güzel bir şey çıkacağını bekliyorum. En azından o motorun kabiliyetlerini tam olarak görebiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Buradan PlayStation 4 ile ilgili çok çılgın E3 dedikodularına geçiş yapmak,
evet,
istiyorum.
Güzel olur.
Hazırsan kemerlerini bağla.
Çok mu hızlı gideceksin?
Hızlı gideceğim. Bayağı bir dedikodu var çünkü bunun üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Gerçi fazla da konuşacak bir şey yok. Dedikodu sonuçta bunlar. Her neyse giriş yapalım. Uncharted 4'ten 3 dakikalık motoruyla birlikte bir video yayınlanacağı söyleniyor. Media Molecule'ün, ki en son T-Rebe ile PlayStation Vita'ya çıkış yapmışlardı. Little Big Planet'in yapımcılarının yeni oyunundan bahsediliyor. Gran Turismo 6'nın 1080p 60 FPS oranında PlayStation 4'e geleceği, Gran Turismo 7'nin de prolog olarak PlayStation 4 çıkışını yapacağı söyleniyor. Daha önce
yalnız böyle şeyler gerçekleştirirse herhalde PlayStation sahipleri, PlayStation 4 sahipleri bir coşar. Evde yani orlaya çekerler yani.
Devam ediyoruz. Sinematik görsellerle hazırlanmış bir God of War 4. Ama God of War 3'te Kratos anasını ağlattı yani. Şeyini, Olimpos'un bir şey kalmadı geriye.
Çocukluğuna inerler.
Ya çok fazla da God of War Ascension bana hiçbir tat vermemişti hikaye bazında. Daha nereye gidecekler? Hani 15-16 yaşındaki Kratos'u oynayacağız herhalde. Öyle
ya
gibi
bana
gözüküyor.
Aslında konuyu çok devam ettirmelerine gerek yok.
Adam yani kesin olsun, yeter mi?
Konu devam etmesin yani. Baştan oynayayım tekrar. PlayStation
olabilir. God of War olsun, çamurdan olsun yani diyorum. Olabilir. Pek çok oyuncu da zaten aynı fikri seninle düşünüyorlar. Siphon Filter beni en çok heyecanlandıran dedikodu bu.
Değişik
oldu.
Değişik iş.
Siphon Filter 1-2-3 PlayStation 1'in efsanelerinden bir tanesi şimdi. Daha sonra PlayStation 2'ye bir oyunu çıktı. Beni maalesef tatmin etmedi. Bir Zenci abimizle birlikte. Bu arada tabii ırkçı falan değilim, yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani oyun kötüydü. Zenci bir abimiz vardı. Bir de Gabe Logan'a alışmışsın. Ona alışınca farklı bir karakter. Bu Metal Gear Solid serisinde, bu Metal Gear Solid 2'de Kaan da burada kafa sallıyor. Solid Snake'i beklerken Raiden'ın,
evet,
gelmesi,
gelmesi
o bebenin
bir şey
gelmesiyle
yani
birlikte onun gibi bir şey oldu. Her neyse PSP'ye çıkan sürümleri de çok güzeldi ama bu arada. Oynamayanlar varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Dark Mirror ve Logan's Shadow isimli oyunları vardı Siphon Filter'ın. İkisi de birbirinden güzeldi. Siphon Filter'ın ruhani devamı olan Killstrain isimli bir oyunun duyurulacağı söyleniyor ki öyle olursa ben direkt PlayStation'ı şu an alamadım ama hanımın bileziklerini bozduracağım. Buradan da sonra yetkililerine sesleniyorum.
Evlilik sonu diyorsun.
Aynen öyle. Wipeout serisi gelecek diyorlar. Wipeout'un yapımcısı kapandığı halde sonuçta kapanması bu stüdyonun elinden şeyi almıyor. Wipeout'un yapılmasına engel
olmuyor. Dandik oyunları yapmanın şeyini almıyor
diyorsun. Sony markası altında devam,
devam
eden bir oyun serisi. Gelebileceği
söyleniyor. Wipeout'u kim oynuyordu?
Wipeout güzel bir oyun serisi.
Ya. Kim güzel bir oyun da şimdi 20 dolar verirsen güzel.
Ya şöyle bir şey var şimdi.
60 dolar da vermem yani.
Her oyuncu da dediğin gibi belki indirilebilir olarak sunacaklar.
Fiyatı bir şey düşününce sen de bir durdun orada.
Yok, şunun için söylüyorum. Yani her oyunun da böyle çok milyonlarca kitle tarafından oynamasına gerek yok bence. Wipeout gibi oyunlar
ya
bence.
Ya dediğine doğru, haklısın.
Bunlar da çünkü
çeşit olsun.
Yarış olarak gerçekten farklı bir tarzı var bence. Fantastik bir oyun. Gelecek temasını falan sergileyen bir, o yüzden önemli bir seri bence. Ama tabii ki de dediğin gibi ya kim ne yapsın bunu.
Ama mesela Vita'nın da en güzel grafikli oyunlarından bir tanesidir.
Evet,
o da
Wipeout kesinlikle. Quantic Dream'in yeni oyunu Dark Sorcerer'ın gösterileceği söyleniyor. Bu zaten dedikodu değil, gelecektir. Bir ilginç şey Ninja Theory, ki Ninja Theory Enslaved'i yapmıştı. Çok fazla satmamıştı maalesef. Daha sonra Devil May Cry'in reboot'unu yaptılar. O da başarılıydı ama o da ne kadar sattı bilmiyorum. PlayStation 4'e özel bir oyun geliştirileceği söyleniyor. Olursa bomba olur diyorum. Sony London tarafından AAA bütçeli bir PlayStation 4 oyunu TPS türünde, third person shooter türünde olacakmış.
Ya belki o PlayStation 3 için bir oyun tanıtılmıştı. Neydi onun ismi? Çatışma vardı böyle bir benzinlikte. İnanılmaz bir oyundu grafikleriyle.
Valla neler tanıtıldı da kayboldu.
Sonra çıkmadı oyun, iptal edildi.
Last Vegas mı? Vegas'ta 6
evet,
gün.
Evet, öyle bir şeydi hatırlarsan.
Six
çatışma
Day in Vegas mıydı?
Evet, Six Day in Vegas'tı. İnanılmaz bir çatışma sahnesi. İnanılmaz bir video gösterdiler. Alet bu dediler. Biz dedik ya bu alete bak, müthiş falan olmuş. Sonra oyun çıkmadı. Yani öyle bir oyun yok
bilemezsin.
Yani.
Evet.
Belki de o gelir.
Olabilir. Guerrilla Games tarafından, bu da çok ilginç, Killzone serisiyle tanıdığımız Guerrilla Games arkadaşlar, bir RPG oyunuyla geleceği söyleniyor. Zaten Last Guardian, Project Beast ve Demon's Souls falan filan, bunlar da daha önce duymuş olduğunuz dedikodular olabilir. Derken zaten bu dedikoduları birazcık gerçek olabilir mi diyebileceğimiz bir sızıntı da gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. From Software, Dark Souls ve Demon's Souls serisinin yapımcısından PlayStation 4'e özel oyun Project Beast'ten görseller yayınlandı. Baktığımız zaman Karayip Korsanları temasını kendine benimsemiş bir Dark Souls oyunu diyebileceğimiz bir oyun. Görseller gayet hoş duruyor. Karanlık bir atmosferi var. Umarım başarılı olur. Bu arada ben burada biraz nefesim kesildi ama bu dedikodulara siz ne diyorsunuz arkadaşlar?
Ben yarısı doğru olsa ya, amanın diyorum
ağzımdan
yani.
Ağzımdan aldın. Yarısı doğru olsa yeter. Yani insanı heyecanlandıran.
Gerçekten öyle.
Siphon Filter bile. Hani Killstrain'in çıkması
yeter
bile
aslında.
Bence yeter. Hani God of War falan
ama
geçti.
Ama tabii hakkını verecek bir oyun olsun. Yani devam oyunu isminden satmaya çalışılan bir oyun olmasın
ya. Yani tabii burada kısa kısa dayken aslında kısa kısadan çıkarıp bunu burada hemen haber edeyim. God of War Ascension'ın da çok ciddi kaynaklardan gelen haberlere göre PlayStation 4 sürümünün geleceği söyleniyor. The Last of Us'ta olduğu gibi. Gelirse ama ne kadar ilgi çeker bilmiyorum.
Benim
çünkü
ilgimi çekmeyeceği kesin.
Ya bir de yani God of War Ascension görsel olarak zaten zirveydi. Daha ondan ötesi PlayStation 4'teki hali olur herhalde. Yani ne kadar ileri alırlar bilmiyorum. Çünkü insanlar onu tekrar tecrübe etmek istediklerini düşünmüyorum. Last of Us edilebilir ama
Last of Us'a
da dönmezler zannedersin.
Mesela ben o videoda bir iki saniyeyi bayağı bir dondura dondura analiz ederek izledim. PlayStation 3'ten farklı bir grafik görmedim. Yani PlayStation 3'te o kadar iyiydi ki oyun. Bir üst seviyede de bir şey beklemiyorsun. Oyunun içeriğinin değişmesi lazım artık. Yeni bir devam oyunu gelmesi lazım. Remake tabii ki satacaktır. Özellikle PlayStation 3'te oynamayanların hepsi alacaktır PlayStation 4 sahibi olmuşların da. Öyle adam kaldı mı onu da bilmiyorum tabii. Neyse, teknoloji tarafında kısa kısalara geçecek olursak eğer Huawei'nin yeni cep telefonuyla başlayalım. P7. Ascend P6 oldukça güzel görünen bir telefondu. Huawei'den kimse öyle bir tasarıma sahip telefon beklemiyordu. Yazılımsal hataları vardı. İşlemcisi gerçekten iş yapmıyordu. Yani işlemci demişler ama iş yapmayan bir...
İşlemcisiz işlemci.
öyle
İşlemsiz
bir şeydi.
İşlemci.
İş yapmayan gibi bir şey aletti. Yani tasarımsal öğeleri gerçekten iyi olduğu için de aslında Huawei için başarılı bir cihaz olmuştu ve iyi satış rakamı yakalamıştı. P7'de ise yeni bir işlemci kullanıyor firma. Kendi işlemcisi. Ama kullanılan işlemci Cortex-A9 tabanlı 1.8 GHz 4 çekirdekli olunca orta sınıf bir cihaz olduğunu aşağı yukarı çıkartabiliyorsunuz. MediaTek'in aslında Octa Core'larına rakip olacak performanslı bir cihaz olduğu aşikar. Çünkü Mali 450 GPU'su ile beraber geliyor. Şimdi Octa Core'a bakıyorsunuz, Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdek var. Yani bir sürü güçsüz işlemciyi bir araya getirmektense 4 tane güçlü işlemci daha iyi performans verecektir diye düşünüyorum. Telefon genel olarak 5 inç ekranında Full HD çözünürlük sunması, Micro SD kart slotuna sahip olması, 16 GB dahili ROM'a 2 GB belleğin eşlik etmesi, 2500 mAh bataryasıyla başarılı bir telefon. 6.5 mm'de kalınlığı var. O da önemli bence. Bu kadar incelikli bir telefona kalkıp da 2500 mAh batarya sığdırmaları da
büyük bir başarı.
Evet, büyük bir başarı bence. Merakla bekliyoruz. Gelsin bakalım. İlk sürüm dediğim gibi çok başarılıydı tasarım olarak. Sadece yazılımsal hatalar sonradan güncellemelerle düzeltildikten sonra telefon kendine geldi. İşlemcisi ise ne yazık ki kimseyi tatmin etmemişti. Bu sefer daha iyi bir cihazla karşı karşıyayız. 2500 mAh'lik batarya oldukça vaatkar duruyor. Bir diğer haberimiz de enteresan bir haber. Askeri çalışmalarıyla Amerika zaten biliyorsunuz her seferinde bir şekilde haber olmayı başarıyor. Bu seferki cihaz da hem karada hem havada gidebilen bir cihaz. Daha önce haberini yapmıştık ama bu sefer bir demosu yayınlandı. Bu cihazı özel kılan ne? 453 kiloluk kargosuyla ya da 5 kişilik personeliyle beraber 214 kilometre hıza ulaşıp 463 kilometre uzaklığa uçarak gidebilen bir cihaz. Ama karaya indiğinde ise 726 kilo yükü ya da 8 kişilik personeli tekerlekleri üzerinde 110 kilometre saat hızla beraber bir yerden bir yere götürebiliyor. Tipine baktığımızda tipi oldukça yamuk. Yani beğenmedim. Hiçbir şeye benzemiyor. Bir kutunun uçtuğu hali gibi duruyor ama yaptığı işleri gerçekten ilgi çekici. Ay'da mayda Mars'ta giden cihazları da andırdı bana. Hani görünüşü olarak, tekerleklerin yapısı falan olarak ama hayata geçer mi geçmez mi bilmiyoruz. Test uçuşu tabii ki çok kısa sürmüş. 3 dakika içinde şöyle bir havada hovercraft modunda durdurmuşlar. Sonra geri kondurmuşlar. Bir diğer önemli haberimiz de aslında bu haber uzun bir zaman konuşuldu. Biz de burada dillendirelim. LG G3 Türkiye ile dünya ile eş zamanda Türkiye'de lanse edilecek. 28 Mayıs'ta lanse edilecek. Daha önce çıkan haberlerde bir karışıklık olmuştu. Sanki Türkiye'de daha sonra lanse edilecekmiş gibi gelmişti ama saat ve zaman farkından dolayı bizde sanki bir gün sonra lanse ediliyormuş gibi gözüküyor. Halbuki adamlar orada 27 Mayıs'ı yaşarken akşam vakitlerinde biz de burada sabah vakitlerinde 28 Mayıs'ı yaşıyor olacağız. Dünya ile eş zamanda ilk defa uluslararası bir firma yeni çıkacak modelini lanse ediyor olacak. LG'nin Türkiye'ye verdiği önemi göstermesi açısından önemli. LG G2'ye baktığımızda biz hep söylüyoruz bunu. Yazılım güncellemesi çok geç geldi. Ama yine de geldi. Kullanıcılar memnunlar. Mühendislik anlamda büyük bir başarıydı G2. Özellikle fiyatıyla da şaşırtıcıydı. Birçok insanın üst düzey telefon kullanmasını sağladılar bu fiyatlandırmayla. G3'te de benzer bir fiyatlandırmayla yine mühendislik başarı bekliyor herkes. 5.5 inç ekranında 2K çözünürlük sunacağı düşünülüyor ki işte burada en yüksek çözünürlüğe sahip olan üst düzey telefon olma özelliği taşıyabilir lanse edildiği tarihte. Merakla bekliyoruz. Bazı tasarımsal resimler filan sızdı ama düşük çözünürlükler çok fazla bilgi vermiyorlar. Açıkçası ben çok heyecanlıyım G3'ten. Ne gibi özelliklerle donatılacak? Şu an dedikodulara baktığımızda işte Snapdragon 801 AC ile geleceği, 2K ekrana sahip olacağı, 3 GB belleğinin bulunacağı, işte OIS'li 16 megapiksel kamera donatılacağı filan söyleniyor. Bunlar eğer gerçek olursa piyasanın en iyi telefonu gelmek üzere diyebiliriz şu anda.
Oyun dünyasından kısa kısa geçtiğimizde zaten God of War Ascension'ın PlayStation 4 için geleceği dedikodusunu duyurmuştuk. GTA Online için gayet heyecan verici.
High Life isimli güncelleme geliyor.
High Life isimli güncellemeden bahsedeceğiz.
Ben merakla bekliyorum biliyorsun. Hileli hurdayla sahip oldum. Mesut, kara param var 3 milyon
Mesut
dolar.
Mesut gibi GTA Online'ın kodaman insanlarına ikinci bir ev bahşeden bir güncellemeden bahsediyoruz.
Arkadaş bir tane ev satın aldık orada bekliyoruz. Olmaz sigaracım doldu yani.
İkinci bir tane de şimdi yazlık ev.
bir tane de sahilde bir tane alacağım. Sahilde bir tane istiyordum biliyor musun? Çünkü haritanın çok uzak bir noktası var. Hani orada sahilde rahat böyle sakin bir yerde alayım. İnsanlar daha
kafa
az.
Kafa dinlesin.
Ya çünkü bir çıkıyorsun şimdi benim satın aldığım evde. Bütün herkes oldu teröristler. Çatışıyorlar kapının önünde sürekli olarak. Sessiz bir yerde büyük bir garajı olan bir ev alıp rahat bir hayat yaşayabilirim mesela.
Evet tabii bunun yanında yeni eklenen araçlar, motosikletler de belki ilgini çekebilir.
Ben motosiklet kullanmıyorum. Mermiyi hemen yiyorsun. Araç sağlam olacak.
Çok açıksın değil mi?
Evet, evet çok açıksın.
Son haberim de arkadaşlar kısa kısalardan. Blizzard'ın geçmişte yapmış olduğu oyunlar Battle.net üzerinden tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulmuş durumda. The Lost Viking'in altını çizmek istiyorum. Benim çocukluğumun oyunlarından bir tanesi. Bu şey vardı. 3 tane karakteri yönlendirerek çözdüğüm bulmacalı bir oyun vardı. Yakın dönemde çıkmış olan.
Trine.
Evet. Trine vardı. Trine dediğimiz oyun Lost Viking'den biraz Arak diyebiliriz bence. Yani Arak demek doğru olmaz ama ondan esinlenmiş diyebiliriz. The Lost Viking arkadaşlar kesinlikle grafiklerine aldanmayın. Oynanış dinamikleri gerçekten
müthiştir.
Çok hoş.
Bir de Blackthorn var.
Evet.
Şimdi bak onu birçok kişi bilmez. Var. Evet onu da oynayayım mutlaka. Müthiş bir oyundur o.
Ücretsiz oyunlar mükemmel arkadaşlar bunlar. Yani. Ücretsiz deneyimler. Pişman olmayacağınızı ve garanti retroloji yaşayacağınızı garanti edebiliriz.
Evet. Bu tavlanın kısa kısaları gerçekten kısa oldu. İsminin hakkını verdi ve ikisi birin yine sonuna geldik. Perşembeden çektik, cumadaki detayları atladıysak kusura bakmayın arkadaşlar diyoruz. Ve yine sona böyle değişik bir video koyuyoruz. Evet. Enteresan bir videomuz
hani
olacak.
Dedik ki arkadaşlar klavye fare ikilisi mi, gamepad mi? Bir arkadaş buna daha farklı bir çözüm getirmiş. Direksiyonla Counter Strike Global Offensive oynamış.
Evet bakalım yani nasıl oluyormuş.
Nasıl bir deneyim
hep beraber olur. İzleyelim diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
go over to Killed You With A Wheel onto the balcony and looks to the right. And it looks like the T's are pushing into Rob Bob's heart. Hey, the T's are pushing in. Oh, this is so silver. There's more silver than the cutlery drawer as they take out another CT player. Killed You With A Wheel looks left, looks right. Fire in the distance. Attention's building. Oh, he's seen him and he dinks him in the face. He's down for the count. Looks left, looks right. Attention building again. What's going to happen? Oh, he runs across like a ferry in the glen and he gets him before he gets the wall.